Türkiye'de çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 26. ayırım. Beratlılar arasında ömürlerinde bir kez bile gitmedikleri Midilli, Kudüs, Mora, Akka gibi yerlerin konsolosluklarından berat sağlayanlar bile vardı. Berat satışı, hükümet adamları arasında rüşvet ve yolsuzluk işlerini de artırmıştı. 3. Selim'in bir fermanı ile bunlara 1500 kuruş gibi bir fiyatla berat satılmasına izin verilmişti. Bu tedbirle Osmanlı tebaası tüccarları Avrupa tüccarlarıyla rekabet edecek duruma getirilmek isteniyordu. Bu tutum özellikle Rum tüccarları arasında bir ticaret burjuvazisinin gelişmesine yardım etti. Akdeniz'in bir art deniz haline gelişinden sonraki dönemde İtalyan deniz ticaretine rakip olarak Rum gemiciliği devam ediyordu. Fakat 18. yüzyıl sonlarında İngiltere, Hollanda ve Fransa ticaretinin Akdeniz ticaretini yeniden canlandırması üzerine Rum deniz ticareti daha etkin bir hale geldi. Bu canlanmada İngilizlerin Hindistan'a yerleşmesi dolayısıyla daha kısa ticaret yolları arama çalışmaları, Rusya'nın Karadeniz'in kuzey kıyılarına yerleşmesi, Fransızların adalar, Suriye ve Mısır ile ticari ve siyasal ilgilerinin artması, Akdeniz'de deniz aşırı, Balkanlar'da ise kara ticaretinin gelişmesi rol oynamıştı. Rum elindeki Rum ve ulahlar, Avusturya'nın başarıları sonucunda açılan ticaret fırsatlarından yararlanmaya başladılar. 18. yüzyılda Balkanlar üzerinden Orta Avrupa ile Doğu Akdeniz arası ticarette yeni gelişmeler başlamıştı. Bu yol, Batı kültürünün Eflak ve Buğdan bölgeleri halkı arasında tanınmasının yollarından biri olmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin bu bölgelere karşı tutumu, Rusya ve Avusturya çıkarları arasındaki çatışmalar, Kuzey Balkanlar'da derebeylerin Osmanlı Devleti'ne meydan okuması gibi koşullar, Avrupa'dan gelen düşün etkilerini ulusçuluk yönünden güçlendiriyordu. Osmanlı Devleti'nin Grek dili konuşmayan halklarının başına İstanbul Kilisesi'ni ve Fener aristokrasisini koyması da Slav asıllı Ortodokslarla Katolikler arasında sevilen bir siyaset değildi. Ortodoks olan ulahlar ile Katolik olan Romenler arasında ilk ulusal tepki Grekçe konuşan kilise ile Fransızca konuşan Fener aristokrasisinin karşı bir tepki olarak başladı. Helenleştirme tehlikesi karşısında kalan Katolikler arasında Roma'da eğitim gören aydınlar yetişmeye başlamıştı. Bunlar Latin dilini ve Roma tarihini öğrendikten kendilerini Roman olarak nitelendirmeye başladılar. Roma'da Latinlikten esinmeyen Roman ulusçuları kendilerinin Roma uygarlığından gelen Latin ırkından olan bir ulus oldukları inancını yaymaya başladılar. Macaristan ulahları arasında da 1750 sırasında tarih ve filoloji ilgileri başladı. Bunların en tanınmışı Samuel Klein, Romenlerin konuştuğu dilin Arı Latince'ye çevrilmesi gerektiğini, tarihsel yazılarında Erdel ve Boğdan halklarının Latin kaynaklı tek bir ulus olduğunu ileri sürüyordu. Sırplar arasında ilk karşı koyma akımı Osmanlı yönetimi altında yaşamaya karşı değil, Rum kilisesi ile derebeylere, eşkıyaya ve onları kullanan Osmanlı aracılarına karşı olarak başlamıştı. İlk patlak veren Sırp ayaklanması 1804'te başladı. Ancak hareketin başında bulunan ve Avusturya'da küçük subaylık yapmış olan Kara Yorgi, Hayduk, Türkçedeki haydut sözcüğünün aslı denen köylü ve dağlı çobanlarla başlattığı gerilla savaşlarında ulusal bir bağımsızlık akımı gerçekleştiremedi. Kahramanlaştırılan haydut ve eşkıya ile köylü arasında savaşına karşı bu ulusal akımın soylu ya da burjuva temeli yoktu. Osmanlı Devleti'ne, derebeylere, Avusturya ve Rusya'ya karşı tutarlı bir siyasa yürütememesi yüzünden Sırp ayaklanması ulusal bağımsızlıkla sonuçlanamadı. Ancak 1812'de Osmanlı-Rus Savaşı sonunda yapılan Bükreş Anlaşması'yla Sırplara özerklik hakları tanındı. 1815'de Miloš Obrenović'in önderliği altında başlayan yeni ayaklanma sonucunda 1817'de Sırp prensliği tanındı. Ancak 1882'de bu prenslik de krallık oldu. Balkan halkları arasında ulusal bağımsızlığı sağlamada bu dönemde en geri kalan fakat 19. yüzyıl sonlarında en öne geçen Bulgarlar oldu. 19. yüzyıla kadar Bulgarlarda Ortodoks Kilisesi'nin Helenleştirici etkisi altında kalmakla birlikte Bulgar dili halk arasında yaşamaktaydı. Bu yüzyılın başlarında ebedi ve kültürel uyanış onlar arasında da başladı. 1762'de Bulgar keşişi Paisi ilk Bulgar tarihini yazdı. Az sonra Slovanik dillerini inceleyen Venenin adlı benzer bir tarih daha yazdı. Avrupa'da okuyan Bulgar gençleri bunları ilgiyle okumaya başladılar. Bu eserler onlara bir ulus olarak tarihsel benliklerini sezdiriyorsa da bu seziş bir siyasal bağımsızlık akımı olmak yerine Rumlaştırıcı Ortodoks Kilisesi'ne karşı ulusal bir Bulgar eksarhlığı kurma akımı oldu. 1870'de Bulgar Kilisesi Patrikhane'den bağımsız ulusal bir kilise olarak tanındı. Bulgarlar arasında asıl ulusçuluk daha sonra Rusya'dan gelen halkçılık fikirlerinin etkisi altında gelişmiştir. Bütün bu koşullar altında Fransız devrim ideolojisinin siyasal ve toplumsal alanlardaki etkileri açısından birbirleriyle uzlaşmaz görünen iki yanı, yani özgürlük ve eşitlik ideali ile ulusal bağımsızlık idealinin ikisi de elverişli bir toprak bulmuştur. Başka yerlerde olduğu gibi burada da Fransız devrimi düşününün dinler, ırklar, sınıflar üzerinde bütün insanların özgür ve eşit olduğu fikriyle insanların bir ulus olarak kendilerini başka uluslardan ayıran yanları uğruna savaşması hakkı bir araya geldi. Bu iki ideal arasında çatışıklık yaratmada devrim düşününün aşıladığı idealizm ile Rus, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Osmanlı politikalarının sorunlarının etkileri, yani insan eşitliği idealizmi ile ulusal bencilliği güden siyasal savaşın akımı yan yana yürümüştür. Bunun belki en iyi örneği Yunan ulusal bilincinin uyanışında rolü olan iki kişi de görürüz. Bunların birincisi olan Adamantios Korais, Fransa'da Montpellier'de tıp okuduktan sonra 1788'de yerleştiği Paris'te eski Grek klasiklerini, Fransız devrimi düşününü ve nihayet devrimin kendisini tanımıştı. 45 yıl kaldığı Paris'te kilise ve mutlakiyetçi hükümdarlıklar dönemi Avrupası ile aydınlanmayla dönemi Avrupası arasındaki geçici gözleriyle görmüştü. Mektuplarında Rumlar için Batı biliminin, eğitiminin, matbaa ve basının, Latince ve Fransızca öğreniminin önemi gibi sorunları tartışıyordu. Asıl çabası klasik Grek dili ile halkın konuştuğu Rumcayı uzlaştıran modern Helen dilini geliştirmekti. Ulusal benlik için Rumlar Romalılık kavramı yerine Helenlik kavramını getirdi. Onun etkisiyle Yunan aydınları kendilerini Rum olarak değil Helen olarak görmeye başladılar. Özgürlük, eşitlik ve aynı zamanda ulusçuluk fikrinin öteki temsilcisi Rigas'tır. 1757-1798 Grek Marsilyezi'nin bestecisi olarak bilinen ve aşağıda kendisinden yine söz edeceğimiz Rigas, 1798'de Odessa'da başkaları tarafından kurulan gizli bir derneğin öncüsü sayılır. Öteki halklara kıyasla Rumlar daha talihli oldular. Çünkü Fransa, İngiltere, Rusya gibi birbirine aykırı üç devletin aydınlarının, devlet adamlarının desteğini kazanmışlardı. Aynı zamanda bağımsızlık akımlarını ekonomik güç kazanmış bir sınıfın maddi temeline oturtabilmişlerdi. İşte Hristiyan halkların bu uluslaşma akımları Osmanlı siyasal hayatında, siyasal planda dinsel tepkiye yönelişte rol oynamıştır. Aynı koşulların Müslüman Osmanlılar üzerindeki etkisi Türk ya da Arap ulusçuluğu yerine İslamlık eğiliminin güçlenmesi şeklinde kendini göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve devletinin yıkılışı zamanına kadar Osmanlı topluluğundaki Türkler arasında ulusçuluk akımı gelişmemiştir. Hristiyan halkların uluslaşma ve bağımsızlaşma olgularının sözünü ettiğimiz 3. Osmanlı girişiminin sorunlarıyla doğrudan doğruya ilişkili yanlarının bulunması, bu etkinin din yönünde olmasına yol açmıştır. Türk'ten ve Arap'tan gayrı Müslüman, Osmanlılar arasındaki milliyetçilik etkisini ilk duyanlar yalnız Arnavutlar olmuştur. Arnavut ulusçuluğunun daha sonraki dönemlerde Türk milliyetçiliği üzerine de etkisi olmuştur. Bu akımların 2. Mahmut rejiminin kuruluşu ile ilişkisi olan yanlarından biri, bunlarla derebeylik gelişmeleri arasındaki ilişki, digeri yine bunlarla Yeniçeri Bektaşi olayları arasındaki ilişkidir. İkinci Mahmud'un ta ittifak senedi zamanında aklına koyduğu, fakat Rusya savaşı dolayısıyla geçici olarak desteklediğini bile sakladığı derebeylerine karşı olan savaşı 1815'te Yunan bağımsızlık akımından önce başladı. İttifak senedinde imzası olmayan büyük derebeylerin bağımsızlık hareketleri Osmanlı hükümranlığını Hristiyan kavimlerin ulusal kımıldanışlarından daha güçlü bir şekilde sarsıyordu. Başkentteki güçlerin, saray, bürokrasi, ulema ve halktan derilmiş askerlerin birliğiyle derebeylere karşı azil, mukataa ve çiftlikleri musadere, İstanbul'da oturmaya mecbur etme gibi tedbirlerden, direnenlere karşı uğraşı veya hileli yollarla öldürmeye kadar giden bir savaş açıldı. Savaşın hedefi ayan değil, derebeylerdi. İkinci Mahmud'un derebeylere karşı savaşını ve çoğunu ezmesini kimi batılı gözlemciler, özellikle Osmanlı hizmetinde çalışan İngiliz amiral Adopsul Slade kınarlar. Derebeylerin merkezdeki hükümetten daha iyi idare kurduklarını, halkı koruduklarını, padişahın bu tutumunun feodal gelenek ve soyluluğu yıktığını ileri sürerler. Bu gözlemcilerin bu kanıda olmalarının nedeni, derebeyleri İngiltere ya da Fransa'daki gibi feodal aristokrasi sanmalarında ve ayanda derebeyleri birbirine karıştırmalarıdır. Bu noktaya değinen tarih bilgini Halil İnalcık, örneğin Tepedelenli'nin derebeylik gücünün yıkılmasının Yunan bağımsızlık akımına yol açtığı düşüncesindedir. Buraya kadarki gözlemlerimiz doğru ise bunlar arasında böyle bir ilişki bulunmakla birlikte etki sonuç yönünün tersine olduğunu sanıyoruz. Sözü edilen ulusal akımlar derebeylerin ezilmesinin bir sonucu olarak çıkmış olmaktan ziyade derebeylik genişlemesinin yarattığı koşullar yüzünden gelişmiş akımlardır. İnalcık'ın kendi incelemelerinde de gösterdiği gibi Balkanlardaki ulusal akımların kimileri derebeyliğe karşı başlamıştır. Kimileri de özellikle Yunan ulusal akımı voyvodalarla derebeylerin yarattığı koşullar altında beslenmiştir. Hristiyan halklar arasındaki ayaklanma eğilimlerini sömürerek bağımsız bir hükümdar olmak isteyen derebeyler, bu eğilimleri önleyecek güçler olmaktan ziyade onları besleyen, hatta onlarla işbirliği yapan güçler olmuşlardır. Bunun en tanınmış örneği Tepedelenli'dir. Bu derebeyi Arnavutluk'tan Ege'deki Rum adalarına kadar uzanan bir ülkede bağımsız bir devlet kurma çabasına kadar ihtiraslarını genişletmişti. Balkan ulusları bağımsızlık akımlarının gelişmesini derebeylerin yarattığı siyasal anarşiye de geniş ölçüde borçludurlar. Padişahlık gücünün derebeylere karşı giriştiği savaştaki sertliğinde derebeylikle ulusçuluk arasındaki ilişkinin sezilmiş olmasının rolü olduğunu sanıyoruz. Bu savaş yüzünden saray Yeniçeriliği kaldırma, Nizam-ı Cedid'i diriltme fikirlerini unutmuş gözükerek Yeniçerileri kollama tutumunu benimsedi. Bu tutumun en nüfuzlu temsilcisi ve padişahın mutlak bir monark haline gelmesinde payı olan adam Halet Efendi'dir. Osmanlı egemenliği için modern ordu kurma davasından daha önceki bir dönemde ortaya çıkan iki sorunun ciddi ölçülere geldiği görülüyordu. Bunlardan biri 3. Selim zamanında Sırbistan bölgesinde merkezileşen Pazvandoğlu ile Yanya'da merkezleşen Tepedelenli Ali'nin başlattığı bağımsızlıklaşma akımıdır. Bunlar Rusya, Avusturya ve Fransa arasındaki rekabetler ve siyasal kombinezonlardaki oynaklıklar yüzünden sürekli ve tutarlı olmamakla birlikte yabancı devletler tarafından teşvik ve yardım görüyorlardı. Bu iki güçlü derebeyinin ihtiraslarını gerçekleştirilmesi imkansız dereceye kadar getirilmesi sayesinde Osmanlı Devleti kurtulabildi. Fakat arkalarında bıraktıkları anarşi Osmanlı Devleti'nin hakkından gelemeyeceği kadar dal budak salmış başka bir komplonun varlığını ortaya çıkardı ve Yeniçeriliği tutunanları ulusçuluk akımlarının yalnız derebeylikle değil Bektaşilik ve dolayısıyla Yeniçerilikle ilgisi olmadığı gibi bir ikilem ile karşılaştırdı. Osmanlı egemenliğine karşı çevrilen komploların bir ucu padişahın derebeylere karşı dayanmak istediği Yeniçerilik örgütünün ta içindeydi. Bu ikinci sorunun meydana çıkışı Yeniçerileri Patrikhane'yi ve Fener aristokrasisini destekleyen padişahı Yeniçerilere karşı değil, derebeylerine karşı savaştıran Hacı Halet Efendi'nin canına mal oldu. İngiliz bilgini Hasluk, Rumeli'nde ve Anadolu'da Bektaşilik üzerine yaptığı incelemelerde 18. yüzyıl sonlarında bu tarikatın birdenbire büyük bir gelişme aşamasına giriştiğini gösteren olayları tespit ederken, bir tarikat akımı gibi gözüken bu gelişmenin gerçekte Osmanlı padişahlık rejimini yıkmaya yönelmiş geniş bir komplo ile ilgili olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre birdenbire canlanan Bektaşi eylemlerinin yalnız Pazvandoğlu ve Tepedelenli ile değil, Rum devrimcileri ile de ilişkisi vardı. Bektaşi eylemleri Arnavutluk'tan İstanbul'a kadar uzanarak Yeniçerileri ocağının göbeğinde düğümlenmiş bulunuyordu. Hasluk'a göre Tepedelenli'nin en güçlü zamanı Rumeli'nde Bektaşiliğinin canlanış zamanına rastlar. Bu bir rastlantı değildir. tepedelerinin başarılarında Bektaşi desteği kazanmış olmasının büyük rolü olmuştur. 25. ayırımın sonu, sayfa 157, devamı 26. ayırımda.